Artık başlayabiliriz sanıyorum. Şey nerede? Cenk? Ha. Tamam. Şimdi şeyi bir alalım. İlk kez katılan arkadaşlarımız lütfen ellerini kaldırabilirler mi? Ya. 10 kişi miyiz? Yeni 2, 4, 5, 8, 9 kişi falan. Ya 10 kişi diyelim. Levent'i de sayarsak. O zaman şimdi konuyu biliyoruz. Tüze felsefesi, tüze hukuk demek. Tabii. Kusura bakmayın. Şimdi yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. 4 hafta, yani bundan önceki 4 hafta bir temel çalışması yaptık ki yeterli değildi. Ve yani onun nasıl yeterli olacağını da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü Hegel'in kendisi şey diyor, bu çalışma için temel alınacak olan şey mantık bilimi ve mantık bilimi de kendi başına yıllar sürebilecek bir çalışma. Şimdi buradan şunu çıkarmaya çalışın. Yani bu çalışmaya girerken mantıksal olarak ya da kavramsal olarak şey değiliz, hazır değiliz. Ve pek çok şey belirsiz kalacak, bulanık kalacak. Ona dikkat edin. Yani onun bilincinde olmamak çok daha şey, vahim bir durum. Daha ağır bir şey. Bilincinde olmamız durumu ne kadar kurtarıyor? Çok fazla değil ama yani bundan şu çıkıyor. Burada bu çalışmanın tam verimli olması bir hayal. Yani gerçekleşecek bir şey değil. O zaman bölümsel bir gerçekleşmeyle yetineceğiz ve o da birlikte çabamız olacak olan bir şey. Çünkü bu en önemli konu. Yani tüze felsefesi dediğimiz zaman tüze hukuktu biliyorsunuz. Ve hukuk dediğimiz zaman da şeyi anlamayacağız. Sadece pozitif hukuk diye bir şey anlamayacağız bu alanda. Hak felsefesi de denebilir bu. Ve insanın hakkının felsefesi gibi bir şey. Yani şey değil, belli bir devletin ya da belli bir dönemin yasalarının felsefesi değil bu. Çok daha evrensel bir anlamda hak felsefesi ya da adıyla çok fazla şey yapmayalım, takılmayalım. Çünkü bir dönem Avrupa'da bu çok önemsenmiş. Nedense Osmanlılar'da çok fazla önemsenmedi. Yani Osmanlılar'da bir hukuk sorunu yaşanmadığı gibi görünüyor. O natural right dedikleri şey, natural right dedikleri şey Avrupa'da Avrupa'yı kasıp kavururken buralarda sanki her şey güllük gülistanlıktı ve hiç öyle sorunlara dokunma gereği yoktu. Öyle değil mi? Osmanlılar'da var mı böyle bir hukuk? Kanuni yasaları yaptı ve ondan sonra o yasalar işledi. Şeyler yapıldı, eklemeler yapıldı mutlaka o yasalara. Bir takım revizyonlar yapıldı onların üzerinde. Ama genel olarak o yasalar sürdü ve o yasalar yani kanunun yasaları şey değildi, şeriat yasaları değildi. Ondan emin olun ve eğer kuşkunuz varsa araştırın. Osmanlı İmparatorluğu bir şeriat devleti değildi, bir hak ya da hukuk devletiydi. İmparatorun istencinde çoğu kez halkın istencinden daha iyi. İmparatorun istenci daha güvenilir bir güç. Her neyse. Şimdi onları göreceğiz. Yani yasa nedir, istenç nedir, güç nedir falan. Bütün bunlar bu çalışmanın şeyleri. Çalışmada çözeceğimiz kavramlar. Şimdi evet arada her zaman şey yapabilirsiniz, girebilirsiniz. Sözcük anlamları falan ya da konuyla ilgili. Ya mümkün olduğu kadar konunun içinde kalalım ama kuramsal noktalara da girebiliriz.
Şimdi. Şöyle diyelim. Avrupa'da dolaşırken Osmanlı'da böyle bir olayın düşünülmüyor olmasının sizce sebebi ne?
Şimdi Avrupa'da bu olayın yani doğal hak olayının ya da kavramının gündeme geldiği çağlar 16. 17. yüzyıllar. Jean-Jacques Rousseau'yu hatırlayın. Ondan sonra şeyler, öteki düşünürler geliyor. Yani esas da Fransız devriminden önce yani 18. yüzyılın şeyi, başları diyelim. Montesquieu falan var Jean-Jacques Rousseau'dan önce. İngiltere'de Thomas Hobbes var. Sonra John Locke geliyor. Yani bu konu Avrupa'yı gerçekten kasıp kavuruyor. Avrupa şeylerini, entelektüellerini ve felsefecilerini. Neden? Osmanlılarda böyle bir şey yok. Şimdi bu şey bir konu aslında, tarih felsefesinin alanına girecek bir konu ve bunu şey yapmak için, ele almak için önce bu kavramları bir sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yoksa şey, subjektif görüşlerden öteye gidemeyeceğiz. Bence böyle, sence öyle falan gibi ve ona bağlı tartışmaların da pek bir anlamı olmayacak. Yani şimdi çünkü bu şeye bağlı, yani Osmanlı tarihinin 18. yüzyılının çözümlemesine bağlı. O dönemin ampirik olaylarını alıp o dönemin olguları kavramların şeyine oturtmamız, temeline oturtmamız, o yani tam anlamıyla bir tarih felsefesi şeyi çalışması ve şu an onu planlamadık henüz. Ama şu var, o Osmanlı İmparatorluğu daha kararlı bir yapı gösteriyordu politik olarak 18. yüzyılda ve yine de modernleşme süreçleri Osmanlı İmparatorluğu'nda da başlamıştı ama henüz yapıyı etkileyecek, yani yapıyı bozmaya başlayacak bir düzeyde değil. Osmanlı İmparatorluğu şeydi, bir imparatorluk açısından olabileceği kadar sağlıklıydı, sağlamdı ve böyle şeyler yoktu. Şimdi Avrupa'nın ussallaşma, Avrupa'daki değişim şeyden tarih açısından çok önemli. Yani onun da çözümlemesini yapmamız, şu an yapmayacağız yine erken. Ve bunlar en azından şu an sorular olarak kalsın. Yani Avrupa'da niye böyle bir ivmeli bir değişim başladı 17. modern dönem dediğimiz şey. Yani reformasyondan sonra özellikle çarpıcı biçimde ya da İstanbul'un düşmesinden sonra, İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'daki değişim dönüşüm süreci şey çok çarpıcı ve en azından şey biliyoruz, Asya olduğu gibi kaldı, hiç değişime uğramadı. Çin, Hindistan vesaire ve Osmanlılar'da da Avrupa'dakinden çok daha farklı bir şey vardı. Sağlamlık vardı. Yani Avrupa karanlıktan çıkıyordu. Avrupa barbarlıktan çıkıyordu. Uygarlığa doğru geliyordu. Ama Osmanlılar zaten öyle. Yani Osmanlılar Bizans'ın şeyi devamı gibi işlev gördüler ve efendim? Nerede? Var tabii ki Avrupa'nın Rönesans, yani Rönesans'ın etkisini çözmek için yine erken ama Rönesans için şunu söyleyebiliriz, reformasyonu önceleyen bir etki. Rönesans şey, Avrupa'nın yeniden doğuşu denen şey, Avrupa'da yeniden doğan şey neydi?
Aydınlanma.
Hayır, uygarlık, Roma ya da Helenik din, yeniden doğması beklenen şey o. Doğdu mu? Pek doğdu sayılmaz yani belli ölçüde. Etki. Daha sonra belki Rönesans'ın hedefleri belki de sonraki 3-4 yüzyıl içinde göründü. Çünkü esas o klasik kültürün çiçeklendiği dönem, Avrupa'da romantik dönem o şeydi. Almanya'da doruğuna vardı ve Rousseau'yu izleyen şeyler, Alman romantikleri falan. Yani o da 18 ve 19. yüzyılın şeyi, kesişme noktası. Yani Rönesans'tan 4 yüzyıl sonra. Rönesans şeydi, yeniden doğacak olan orada Helenistik, Helenik tindi. Helenik tin, Helenistik tin, bunlar şeyler, farklı iki kavram ve bunlar şeye kaldı, İslamik uygarlığa kaldı. Onun mirası olarak anladılar. Çünkü yani Rönesans'ın kaynağı şeyse, Helenik ve Helenistik tinse, o zaman söyleyeceğimiz şey şu, o Rönesans ilkin İslamik tinde yaşandı. Çünkü onu canlandıran ve yaşatan şey oldu, İslamik ülkeler oldu. Yani Kanuni 15. yüzyıl. Fatih'ten sonra 15. Kanuni 16. yüzyılda yaşamadı mı? 16.
26-66.
Evet, 16. yüzyıl. Bir yüzyıl sonra. Şimdi Rönesans, yeniden doğuş Helenik tinin, dünya tarihinin şeyi bir yerde. Şimdi tabii ki Helenik tinin de şeyi var, öncesi var. Yani bunları lütfen şey yapın, bir şekilde bellerinize koyun. Yani dünya tarihi Yunanlarla başlamıyor. Yunanların kendi öncelleri var, öncülleri var. Onlar da Mezopotamya uygarlığıydı ve Yunanistan da o uygarlığın birikimi şey yaptı, rasyonalize edildi, idealize edildi. Felsefe, sanat ve başka bilimlerde tamamen şey, Orta Doğu'nun, o Mezopotamya'nın şeyi, mirası yeni bir kalıba döküldü. Yani geometri şeyde de vardı biliyorsunuz, Mezopotamya'da da vardı ama bir Ökides orada yoktu, bir Arşimed yoktu ve dolayısıyla Helenik uygarlık ya da kültürle onu önceleyen Mezopotamya ya da Orta Doğu kültürü arasında şey var, büyük bir fark var. Ondan sonra zaten dünya tarihi o kültürün üzerine bir bindi. Yani eğer Helenik ve Helenik kültürü olmazsa, Helenik birikimi olmazsa bugün Avrupa'da şey gibi, Çin gibi ya da Hindistan gibi, yani bu bölgede öyle bir yapı içinde, yani asyetik bir yapı içinde kemikleşmiş Suriye olabilirdi. Yani Yunanların yaptığının önemini ve getirdiği değişimi anlamak için öyle bir şey yapılabilir, karşılaştırma yapılabilir. Eğer Asya uygarlıkları Batı'nın kurbanı olmasalardı ve İslam'ın kurbanı olmasalardı daha on binlerce yıl öyle değişmeden sürüp gideceklerdi, onu söyleyebiliriz. Kendilerini çok iyi izole ettiler, çok sağlamlaştırdılar ve kendi işlerinde değişim yönünde çıkabilecek her eğilimi de şey yaptılar, nötralize etmeyi bildiler. Hindistan'da kas sistemini, o kas sistemini biraz inceleyeyim ve o kas sistemi kendi içinden nasıl dönüşebilirdi bir düşünün. Olanaklı mıydı bu? Şimdi burada şey, yani biraz dağılıyor gibi görünüyoruz çünkü dünya tarihinin faktörleri var bu şeyde, çözümlemenin ya da bu çalışmanın temelinde. Onları yani şimdi şöyle diyebiliriz, dünya tarihi bu bizim ele alacağımız kavramların bir tarihi aslında. Yani neyi ele alacağız? Hukuk. Dünya tarihi hukukun bir tarihi. Ahlakı ele alacağız. Dünya tarihi ahlakın bir tarihi. Ve törelliği ele alacağız. Dünya tarihi bir törellik tarihi. Dolayısıyla bu tarihi, dünya tarihini bu kavramlardan pek ayıramayacağız. Ayırmayacağız da. Yani öyle bir şeyimiz de yok. Sınırlamamız ya da koşulumuz da yok. Sadece şey, zaman olarak ekonomik olmaya çalışacağız. Daha verimli tartışmalara ve çözümlemelere yönelmeye çalışacağız. Ona dikkat edelim. Rönesans, Avrupa tarihini Helenik kökene bağlayan bir şey, hareket. Ama Rönesans sadece o kadar da değil. Rönesans konusunda çok şey, Erasmus biliyorsunuz, Rönesans'ın baş oyuncusu değil mi? ve Rönesans aynı zamanda da Avrupa'nın kendisi, kendi içindeki hastalığı test etmeyi başaramadı. O hastalık şeydi. Avrupa'daki boş inançtı. Yani Roma Katolik Kilisesi. Rönesans Roma Katolik Kilisesi'ne karşı devrimci değildi. Onunla uzlaştı. Onu araştırıp görebilirsiniz. Onu Rönesans'ı reformasyondan ayıran şey oydu. Esas reformasyon Avrupa'daki modernliğin şeyi oldu, yolunu açan faktör oldu. Ya da reformasyon Avrupa'daki ustalaşmanın daha korkusuzca ve çıplak bir şekilde belirişi oldu. Çünkü reformasyon her şeyin başlangıcı dersek o zaman abartmış olacağız. Reformasyon şey değildi, yani tetikleyici ilke değildi. Reformasyonu tetikleyen şeyler de vardı. Şimdi Avrupa'da bir şey başladı. Rönesans, reformasyon. Aydınlanma çok daha sonra geldi. Devrim çok daha sonra geldi. Çünkü Avrupa'da feodalizm vardı. Feodalizmin ne olduğunu biliyoruz. Yani feodalizm devletsizlik demek. Avrupa'da devlet var mıydı? Bir düşünün. O şeyden sonra, Roma İmparatorluğu'ndan sonra, Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, yani Roma İmparatorluğu ne yıktı? Hristiyanlık ve Germenler yıktılar. Tabii şeyler, başka barbarlar da var. Yani bu kuzeyden gelen barbar göçleri Roma İmparatorluğu'nu ezdiler, yok ettiler. Hristiyanlık onu içten dönüştürdü. Ondan sonra Avrupa'da şey kalmadı. Politik otorite kalmadı. Devlet diye bir şey kalmadı. Yasa diye bir şey kalmadı. Yani can güvenliği, mal güvenliği vesaire bu tür türe adalet yani ve onun dışında yani Avrupa şeye düştü. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bir tür vakuma, boşluğa düştü ve bir süre sonra orada Şarman İmparatorluğu, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu kurdular ama Kutsal Roma İmparatorluğu şey, yani dünyada en kağıttan imparatorluk. Eğer kağıttan imparatorluk diye bir şey varsa o şeydi, Kutsal Roma İmparatorluğu. Çünkü sadece kağıtlardan oluşuyordu. Yani, kağıdı bile yoktu belki de. Şarman'ın kendisinin 200 tane kitabı varmış. Düşünebiliyor musunuz? Frederick Ars yazıyor bunları. Yani ona imparatorluk demek ne kadar şey. Gerçi politik ilişkilerine bakarsak gerçekten papalığı kurtarıyor falan ve bir takım şeyleri var, eylemleri var. Ama ondan yani sonra...
Şimdi 200 kitabı var derken ne demek istiyorsun?
Kütüphanesi.
Hayır yani o 200 kitabı var derken, yani bu Kutsal Roma'yı da kendi kendine romanlaştırdı mı? Onu mu demek istediniz? 200 yani, kitabı var ne demek?
Kütüphane. Yani çok fazla kültür yok demek istedim. bir imparatorluğun görkemi yok, bir imparatorluğun gücü yok. O dönemde yani Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yaşanan şey, onu bir anlamaya çalışıyoruz. Orada esas görünen şey bir politik yapının yokluğu ve devletin yokluğu demek şey. Anarşi demek bir bakıma, ama o anarşiyi önleyecek olan şey orada feodal bir şey var, yapı var ve o feodal yapı o anarşiyi ortadan kaldırıyor, ama feodal yapı şey değil, devlet yapısı değil. Yani şimdi Avrupa'da Rönesans ve Reformasyon bunlar olduğu zaman Avrupa şey gibi değil, Osmanlı İmparatorluğu gibi değil. Osmanlı İmparatorluğu var Avrupa'nın şeyinde, yanında. Yani o dönemde şöyle diyebiliriz, uygarlığı taşıyan, yani uygarlık denen şeyi kollayan, taşıyan, geliştiren nedir diye sorduğumuz zaman Avrupa'daki, Batı'daki bu değişimden sonra Doğu'da Bizans İmparatorluğu var, Selçuklular var daha önce. Ve bir süre sonra ikisinin de yerine şey geliyor, Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Onun dışında Perslerin fazla bir tarihsel önemleri yok şeyde artık, güneyde, doğuda Şii Perslerin. O Osmanlılar var ve Avrupa var. Avrupa'da da karanlıktan çıkma süreci başlamış. Yani Osmanlılar 14. 15. yüzyılda tarihsel bir önem kazanmaya başladıkları zaman Avrupa hala şey, reformasyonun eşiğine gelmiş değil. Yani Rönesans Fatih'in İstanbul'u almasından sonra başlıyor biliyorsunuz. Yani o Konstantinopolis'ten batıya kaçan ve oraya sığınan ve oraya Helenik ve Helenistik kültürü götüren insanlar sayesinde başladı. Yani şu önemli, Avrupa'da bir uygarlık başlatacak bir şey yok artık. Güç yok şeyden, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra. Ne var Avrupa'da? Germenler var, Keltler var ya da Galyalılar var ve Slavlar var. Bunların hepsi de şey... kabile kültürleri ve şeyleri bile yok. Mitolojileri bile yok demeyin ama gelişmiş değil. Hristiyanlık o sonradan geliyor. Yani Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda bitiyor ve Avrupa'ya Hristiyanlığın gelmesi, örneğin İskandinavlara 9. yüzyılda geliyor. Yani Almanlara falan 7. 8. yüzyıllarda geliyor. Ve onu getiren de şeyler, keşişler. Yani o Avrupa'nın Hristiyanlaşması geç. Baskı diye bir şey, Hristiyanlığın baskısı falan söz konusu olamaz. Çünkü yani bir...
Orta Çağ Hristiyan.
Şimdi...
Yok,
efendim, biraz daha şey yapın, açıklayın yani.
Etkileri yok dediniz de gelişmişlik açısından ya da baskılar açısından. Ben de orta çağlı yaşamışlıkların etkisi yok.
Şimdi Hristiyanlığın Avrupa'ya yayılması şey oldu, zaman içinde oldu. Yani şimdi sırf ilk 10 yüzyıla bakarsak, ilk 1. yüzyılda şey var, Hristiyanlığın kurumsallaşmasına doğru bir gidiş var. 3. yüzyılda ya da 4. yüzyılda imparator, Roma İmparatoru Hristiyan oluyor. Yani imparatorluğa ulaşması Hristiyanlığın 300 yıl sürüyor. Ondan sonra bir yüzyıl geçtikten sonra Roma İmparatorluğu yıkılıyor. Yani Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunu içeriden eritmesi, çünkü Hristiyanlık şey değil, Roma tiniyle bağdaşan bir şey değil. Yani Hristiyanlığı Roma İmparatorluğuna aşıladığımız zaman o imparatorluk bitti demektir ve bir yüzyıl içinde bitiyor. Ya da bir buçuk yüzyıl içinde. Hristiyanlığın etkileri böyle. Şimdi Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'na ulaşması, yayılması falan hemen kuzeye ulaşması demek değil. Kuzeyde şeyler var. Kuzeyde Germenler, Slavlar ve Keltler var. Yani Kuzey Avrupa.
Yani 11. yüzyılda bir kere gotik dönem tamamen kiliselerin bol olduğu baskı.
11. yüzyılda Hristiyanlık girmiş oluyor. Yani 10. yüzyılda İskandinavya, Rusya.
Yani 10. 15. yüzyıl arası tamamen Engisyon'un da olduğu ağır bir dönem.
Engisyon daha sonra geliyor. Yani Engisyon...
ilk
evet, Haçlı seferleri var arada. Yani şimdi bunları şeyden lütfen, yani bu bir seferde öğrenecek şeyler değil. Kendiniz evde çalışın, araştırın ve o ana hattır. Yani tarihin o dönemdeki 15 yüzyılın en azından dönüm noktalarını bulmamız çok önemli. Yani çünkü bu bizim kendi tarihimizle ilgilendiren bir şey. O ikisini karşılaştırmamız ve aradaki etkileşimi de görmemiz gerekir. Çünkü şey değil, Türkler... şimdi bu tüze felsefesi bizi epeyce şeyden uzaklaştırıyor esas kendi konumuzdan. Onu tarih felsefesinde ele alırız ve biraz da zamana bırakacağız. Yani çok ertelemeden de ele alabiliriz ama bu şey bir konu, geniş bir konu. Yani Türklerin şeyle Bizans İmparatorluğu'yla ya da eski kültürle etkileşiminin ne olduğu, Selçuklular ne yaptılar, kimdiler ve neyi temsil ettiler, niye dayanamadılar, niye çöktüler gittiler ve Osmanlı İmparatorluğu geldi ve Osmanlı İmparatorluğu niye dayandı ve Osmanlı İmparatorluğu gerçekten bütün bir tarihin yükünü omuzlandı mı? Yani bu şey derin bir konu ve biraz zorlu bir konu. O ön yargıdan da kaçınmak için kavramlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden şu anda tekrar ona dönelim. Yani bu şeyin kendi izleyeceğimiz kitabın içeriğine dönelim ve ama sürekli olarak bunu bu taraflara şey yapacağız, çıkışlar yapacağız, yani bağlantılar kuracağız. Herhangi bir içerik kısıtlamamız yok, herhangi bir soru kısıtlamamız yok ve de herhangi bir görüş dayatmamız da yok. Yani burada görüşlerden kurtulup bilgiye doğru gitmeye çalışıyoruz aslında ama o bilgiye varmadan ona bilgi deme şeyini göstermeyeceğiz. Yani öyle bir yanlışlık yapmayacağız değil mi? Tanıtlamadan bilgi olmaz. Ve Selçukluları tanıtlamak, Osmanlıları tanıtlamak, Reformasyonu, Rönesansı vesaire bunları tanıtlamak demek ya da bunları bilgiye dönüştürmek demek onların olgular olarak kavramsal yapılarını görmek, oralara girmek demek. Yani sadece seyredip işte Rönesans şuydu, şunlar oldu falan. Hayır. Rönesans neden oldu? Niye? Yani Rönesans'ın zorunluluğunu gösterdiğimiz zaman onu çıkarsamış olacağız felsefi olarak. Düşünün bir tarihsel fenomeni çıkarsıyoruz. O zaman o bilgiye dönüşecek. Rönesans'ı biliyor olacağız o zaman. Yani tabii bütün tarihsel fenomenler için aynı şey geçerli. Türkiye Cumhuriyeti nasıl doğdu? Yani bu tesadüf, tarihte tesadüf yok. Her şey zorunluluk ve o zorunluluğu göstermeden bilgiden söz edemeyeceğiz. Şimdi bu tüze felsefesi İnternette, şimdi yeni gelen arkadaşlar onu kaydetsinler. İnternet üzerinden gidiyor bu çalışmanın içeriği aslında. Şimdi şu andaki konuşma kayda geçiyor ve internette yayınlanacak. Yani daha öncekiler yayınlandı. Hepsi mevcut. Ve nerede mevcut? Şeyde bu ana sayfada. Yani bu şey. Şeyler burada mesela. Daha önceki çalışmaların kayıtları. Bunları şeyden indirip dinleyebilirsiniz. Parmenides değil. O felsefe tarihiydi ve şeyde kaldı. Yani bugünün
geçen hafta dediniz ki bugün Parmenides tartışacağız. Ben de onu okudum,
dinledim. Anladım. O geçen hafta Parmenides tartıştık sanırım. Yani o temellendirme çalışmasıydı. O dönemde bütün yani felsefeyle ilgili daha kuramsal şeyleri 4 hafta boyunca tartıştık. Bu ilk çalışmalarda onlar var. Ama şimdi şey artık konunun içeriğine giriyoruz ve konunun yani tüze felsefesi deyince kafamızda bir kavramın oluşması gerekiyor. Bu kavram sağlıklı, düzgün bir şekilde oluşursa işimiz kolaylaşır. İlk söylediğimiz şey şuydu, ona dikkat edin. Yani bu hukuk hak şey demek değil, dar anlamda hukuk değil ama insanın hakkının insan hakkını inceleyen bir çalışma bu ve hak nasıl inceleyen, yani şimdi onlar da bir süre sonra gelecek, hak kavramı, istenç kavramı, özgürlük kavramı, bunların ne olduğunu şey biliyorsunuz, yöntemi biliyorsunuz, yöntemde en temel olarak şu vardı, kavram kullanmak. Yani tasarımlardan kavramlara geçmek ve dolayısıyla şey, bu yöntemi uyguladığımız zaman, yani tasarım yerine kavramı kullanmayı yaptığımız zaman kendimizi bütün görgül araştırma yöntemlerinin üzerine çıkartıyoruz ve onların şeyinden, sınırlarından baş tutmuş oluyoruz. Ve bunlar şey, şimdi yani bilmiyorum, izleyebiliyoruz herhalde. Evet. Şimdi söyledim, yani bu çalışmada verimimiz çok yüksek olmayabilir. Çünkü zor bir, yanlış mı yani?
Yanlış.
Bunu mümkün olduğu kadar iyileştirmeye çalışacağız ve belki de o konuda şey yapabiliriz, başarılı olabiliriz. Yani takip ettiğiniz kitap var tabi. Tüze felsefesi, yani bu şey Hegel'in kendisinin şeyi. Tamam. Evet. Yani bu kitabı şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Ve şimdi bu kitabı o zaman düşün biraz, kitap, yani kitabın kendisi hakkında bir ne biliyoruz, ona bir bakalım. Yani bu kitap bunu önceleyen, şimdi Hegel 1800 yani 1800'ün öncesinde ve sonrasında yaşıyor. Yani tam o 100 yılın dönüş yıllarında, 10 yıllarında yaşıyor ve bu kitap 1820'de yazılmış. 1821'de tam olarak. O zamanlar ne var? Napolyon devriminden 20 sene, 30 sene kadar bir zaman geçmiş. Yani o devrimin şeyleri sürüyor Fransa'da ve dünyada. Napolyon Rusya'ya ne zaman gitti?
1814.
11.
11.
Gitti, yenildi ve döndü. Yani ordusunu mahvetti orada, bıraktı, döndü. Yani Rusya'yı şey yapamadı, değiştiremedi. Napolyon Avrupa'ya özgürlüğü getirmeye çalıştı. Ve önemli ölçüde başarılı oldu. Özellikle belki de Almanya üzerinde başarılı oldu. Sertliği indirgedi, azalttı. Yani orada Napolyon hiçbir sonuç alamadı diyemeyiz. Ama Rusya'ya 1810'da gitti, yenildi geldi. Rusya'da sertlik ne zaman kaldırıldı? 1861'de kaldırıldı. 50 yıl sonra, Napolyon'dan 50 yıl sonra Rusya'da, yani Rus çarları sertliği şey yaptı, yaşattılar orada ve ona dayandılar. Sertlik feodalizmin şeyi, kendisi demek. Amerika'da sert bir şey değil, özgür bir insan değil. Amerika'da
1861-65.
Sonlandığı dönem, 60'ların başında bitti.
61 ile 65 arasında.
Evet, Amerika köleliği ortadan kaldırdı iç savaş yaparak ve Amerika, 30 milyonluk Amerika'da 500 bin insan öldü o iç savaşta. Yani ama bu işte Amerikan iç savaşı ve Rusya'da sertliğin kaldırılması, ama bunlar bu kitabın yazılışından 50 yıl sonra oluyor. Bu kitabın yazılışından 30 yıl önce, 30 yıl önce Fransız devrimi oluyor. Russo Fransız devrimini önceliyor ve Russo Fransız devrimi sanki Russo'nun şeyi, beyninde ilkin orada oluşan bir şey ve sonra da realleşen bir şey gibi görülüyor. Belli anlamda doğru denebilir buna. Çünkü Fransız devrimi şeyi getirdi. Ne getirdi? Özgürlüğü getirdi. Özgürlük. Yani serfliğin ortadan kalkması. Napolyon'un Rusya'da ya da başka yerlerde yapmaya çalıştığı şey. Aydınlanma daha farklı bir şey. Fransa'da olan şey, devrim özgürlüğü getirdi ve eşitliği getirdi. Bunlar tabii yine bu çalışmanın kavramları. Şu an sadece tasarım olarak kalıyor ve açacağız ileride. Şimdi bu kitap yazıldı ve Hegel'in çalışması ya da Hegel'in bütün felsefesinin aslında şeyi, Hegel öldükten sonra Almanya'da bastırıldı bu şey, çalışma ya da Hegel'in bakış açısı, Hegel felsefesi. Ama şey deniyor, yani etkisinin büyüklüğünü anlamak için şeyi düşünmek yeterli. Marksizm dediğimiz ideolojiyi, yani o Marksizm Lenin'in üçte birinin Hegel felsefesine dayandığını söylüyor. Yani Marksist ideolojinin bir ayağı şey, Hegel felsefesine dayanıyor diyor. Ona bakacağız. Yani ne kadar haklı o şey, iddia. Ne kadar geçerli, ne kadar geçersiz. Onu ölçmeye çalışacağız. Ama bu önemli olduğu kesin. Şimdi tüze felsefe, yani bu bir aslında devlet kuramı. Tüze felsefesi adını bir tarafa bırakıp buna şey diyebiliriz. Politik felsefe diyebiliriz ya da devlet kuramı diyebiliriz. Devlet kuramı dediğimiz zaman bu devleti ilgilendiren bütün içeriğin kapsanması anlamına geliyor ve o yüzden devlet kuramında tabii ki toplumun çözümlemesi de olacak, tabii ki ailenin çözümlemesi de olacak ve yani Daha önce böyle bir çalışma var mı? Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi var ve o toplumsal sözleşme aslında onu da bu çalışmanın gidişinde değerlendirmesini yapacağız. Ama en azından biçimsel olarak buna benzeyen, yani Hegel'in tüze felsefesine ya da politik felsefesine benzeyen başlıca çalışma şey, en yakında duran çalışma Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi.
John Locke şey yapmadı mı? Yani...
John Locke var.
O liberalizmin ilk tohumlarını o atmadı
mı
yani?
Ve Thomas Hobbes var. Yani devlet kuramları... Şimdi onları da yani aslında burada biz devletle başlamayacağız tüze felsefesinde. Çünkü devlet sürecin sonucu ama şu an şey yapıyoruz. O dediğimiz gibi Avrupa'da şey vardı. Devlet üzerine, yasa, hukuk üzerine yoğun bir ilgi vardı ve pek çok çalışma üretildi. Yani Spinoza'nın da şey var, o konuda çalışmaları var. Doğal hak konusu üzerine. Şimdi biz o tarihlere çok fazla girmeyeceğiz. Çünkü o da kendi başına özel bir araştırma alanı ama genel olarak değineceğiz ve doğru olarak değinmeye çalışacağız. Yani hakkın kaynağını ilgilendiren bir şey bu, doğal hak. Şimdi şöyle diyeceğiz. Doğada hak yoktur. Yani bu özel bir nokta ve o yüzden doğal hak anlatımını kullanmayacağız. Kullandığımız zaman da onu doğuştan hak gibi anlayacağız ve yani şimdi tüze felsefesinden önce toplumsal sözleşme var dedik ve bu arada başka şeyler de var. John Locke'un, Thomas Hobbes'un politik alandaki yazıları, Spinoza'nın yazıları ve daha başka şeylerin, Montesquieu'nun çalışması var. Yani bu çalışmalar yine Osmanlılar'da bu çalışmalara paralel giden ya da aynı alanda olduğunu söyleyebileceğimiz çalışma var mı? Politik çalışmalar. Genellikle yok. Yani 19. yüzyılda Hegel'in, Jean-Jacques Rousseau'nun, Hegel'in bu çalışmaları yaptıkları zamanlarda Osmanlılar öyle bir şey yapmıyorlar. Sanki olayı biliyorlar ve öyle bir gereksinim içinde değiller gibi görünüyorlar.
Bence bir inşa etkiler.
Evet, şimdi oraya... Dinsel etkiler var. Tabii dinsel etkiler var. Yani o kesin. Bir yerde takılmıştık. Orayı hatırlamaya çalıştım.
Birçok çalışma oldu dediğiniz şey üzerine.
Hak, hak kavramı. Doğal hak. Doğal hak diye bir şey. Evet. Niye ol? Niye yok doğal hak diye bir şey? Neden olmasın? Doğal hak neden yoktu? Şimdi hak, buna şey diyeceğiz. Yani bu sözcüğü kullanırsak doğuştan hak. Yani bütün insanlarda olan bir şey bu. O anlamda doğuştan diyoruz ve tabii ki bunun punto küçük mü?
Yok.
İyi mi? Okunuyor değil mi? Okunuyor. Tamam. Şimdi hak şeyi uygulayacağız. Yani felsefi altyapı olarak şunu uygulayacağız. Doğa bir alan, tin bir ikinci alan. Ve tin alanı doğa alanını izleyen bir alan olduğu için doğa alanı tin alanında kapsanıyor. Tin alanı, tin sözcüğünü neden kullanıyoruz ya da tin kavramı nedir diye düşünürsek bu şey... çok gerekli ve onsuz yapamayacağımız bir şey. Eğer onu bir tarafa atarsak o zaman gerçekten beynimizin yarısını bir tarafa atmış gibi olacağız bu felsefi çözümlemeler alanında. Tin alanı insanın yaptığı her şeyi kapsayan bir şey ve istenç, tinsellik. Yani eski Türkçe'de maddiyat ve maneviyat sözcükleri var biliyorsunuz. Maneviyat tinselliğe karşılık düşüyor. Onu tam olarak örtüşüyor, eşit olarak kullanıyoruz. Yani maneviyat ve tinsellik, maneviyat bize bir şey anlatmıyor değil mi? Anlatsa da bir takım çağrışımlar var. O çağrışımlarla bizi yanlış yerlere de götürüyor olabilir. Yani ben mesela şey diyebilirim. Mülkiyet bir tinselliktir. Ama mülkiyet bir maneviyattır dediğim zaman o biraz ağır bir anlatım olacak. Hem yanlış anlaşılabilir hem güzel değil hem de Yani onu çözmek çok daha zor olacak. Mülkiyet tinselliktir dediğim zaman doğal olanın karşıtını anlıyoruz. Tinsel, doğallık ve tinsellik bunlar karşıtlar. Devlet bir tinselliktir dediğimiz zaman devletin manevi bir şey olduğunu söylemiş oluyoruz. Manevi, ama manevi demek bilinçte olanı doğrudan doğruya anlatan bir şey değil. Tinsellik sözcüğü daha daha güzel, daha temiz, daha yüksüz ve o yüzden işimize daha çok yarayan bir sözcük. Yani devlet bir tinselliktir dendiği zaman bu anlaşılır bir şey. Devlet bir doğallıktır dendiği zaman bu aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Devlet doğal bir şeydir. Değil. Doğal olan, öznekselle bağlı olan ve yani o anlamda tinselin karşıtı. Mülkiyet dediğimiz zaman mülkiyetin tabii ki cisimsel yanı var ama cisimsel olmak zorunda değil. Yani bir şiir mülkiyet olabilir mi? Bir şarkı mülkiyet olabilir mi? Olabilir. Bir şarkıyı satabilir misiniz? Bir şiiri. Ve o sizin, bizim istencimizin altında duran bir mal gibi davranabilir. O yüzden tinsellik sözcüğü mülkiyet için çok uygun ama mülkiyetin doğal olması gerekli bile değil. Yani tabii ki cisimler mülkiyet olarak alınıp satılıyorlar ama mülkiyet sadece cisimselliğe şey değil, kısıtlı değil. Saat 8.15. Bir saat sonra şey yapacağız. Daha var değil mi zamanımız? Var mı?
Kaçta ara vereceğiz?
Ya 10 dakika ara vereceğiz. 7.30'dan sonra 8.30. 9.30'a kadar normal şeyimiz, süremiz var. Yani onu şey yapabiliriz. İstersek gerekirse taşabiliriz. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika falan. Bize bağlı. Şimdi doğa ve tin alanları bu konu, bunu şey yapalım. Kafamızı netleştirelim. Doğanın moment olarak ya da dolaylı olarak şeyle, tüze felsefesiyle ilgisi var. Yani tüze felsefesi alanına geldiğimiz zaman orada doğa kapsanmış oluyor. Moment olarak. Çünkü yani insanın kendisi doğayı varsayan bir kavram. Değil mi? İnsan kavramını, insan nedir diye sorduğumuzda vereceğimiz en genel ilk yanıt insanın doğanın ve tinin birliği olduğu. İnsan yalnızca doğa değil. Bir hayvan yalnızca doğa. Öyle diyebiliriz. Ki hayvanda bile aslında tinsel bir yan var. Çünkü yani tinsellik, yaşam tinsellik midir?
Evet.
Yaşam. Tabii ki. Yani yaşam şey değil. Fiziksel bir şey değil. Yani bir molekül değil. O geçen hafta buraya bir vatandaş geldi biliyorsunuz. Sen dedi titreşen molekülsün falan. Öyle bir şey söyledi. Yani doğru, insan molekül, beynimiz moleküllerden oluşuyor ya da atomlardan oluşuyor. Ama orada şey de var. Bir amipte bile o fiziksel yapının ötesine geçen bir şey var. Varlık alanı var. Varlık boyutu ya da bir nitelik var. Çünkü şey yapıyor. Yaşıyor. Yani sadece devinmesi falan ya da yani yaşam şey. Tinsel, onu diyebiliriz. Özdekselin ötesi. Fizikselin ötesi. Ve tin alanı özdeksel, doğa alanıyla belli bir karşılık içinde duruyor. Ama karşılık içinde durması, onu dışlaması değil, onu kapsaması anlamına geliyor. Felsefede şey. Şimdi bu çalışmayı temellendirmek için şeyi kesinlikle okumanızı öneriyoruz. Yani mantık bilimi alanına girmenizi ve orada da bir altyapı çalışması yapmanız. Çünkü bu felsefe çalışması ve kavramsız olabilecek bir şey değil. Yani Hegel'in kendi sisteminde tüze felsefesi şeyde duruyor. Nasıl bir yapıda duruyor? Onu şuradan görebiliriz. Şimdi burada dizge bu aslında şey tüze felsefesinin kendi şeyi, dizgesi, dizgesel yapısı. Burada, yani inceleyeceğimiz şeyler, kavramlar burada var. Görüyorsunuz, soytak ve Ahlak alanı ve üçüncü olarak da törellik alanı geliyor. Aile, toplum ve devlet. Törellik alanının kategorileri bunlar. Ondan sonra şey, niyat tarihi son kategori. Tabii ki tin alanının şimdi o yapıyı temel olarak şöyle toparlayabiliriz. Bunlar önemli. Yani bunları şu an aklınızda kalmayacak. Biliyorum, not alıyorsanız tamam. Almıyorsanız silinip gidecek. Ama o şey değil. Yani iyi bir şey değil. Ya kayıtlardan dinlersiniz ya da başka yazıları burada okuyabilirsiniz. Çünkü kayıtta da not alabilirsiniz. Yani evet. Şimdi şu şey ana sayfamızda ne var? Doğa ve tin alanı var. Görüyorsunuz. Bunu bir inceleyin. Yani bu şu an çözmemiz gereken şeyler bunlar. İlk temel kategoriler bunlar. Şimdi doğa alanı tin alanı tarafından izleniyor ve tin alanı, tinsellik alanı geniş bir alan ve bu yani bütün varoluşu temel olarak şey diye düşünebiliriz. Doğa alanı ve tin alanı. İkiye bölüyoruz. Logos'u şu an bir tarafa bırakalım. Yani bütün varlıklar doğal varlıklar ve tinsel. Bir galaksi doğal bir varlık. Bir kuyruklu yıldız doğal. Bir fil doğal bir varlık. Ama bir mülkiyet, bir devlet, bir yasa. Tinsel. Evet, bunlar doğal varlıklar değiller ama doğayı kapsıyorlar. Çünkü insanın ürünleri bunlar. İnsanın ortaya koyduğu şeyler. Devlet bir istenç belirlenimi. İstencin bir bakıma şey, dünyasallaşması ya da somutlaşması diyeceğimiz bir şey ve insandan gelebilir. Ama insan dediğimiz zaman doğayı şey yapıyoruz, alıyoruz. İnsan doğanın ve tinin birliği. Şimdi tin alanında ise yani doğa alanının yanında ikinci alan olarak tin alanı var. Bu tin alanının kendi içinde bir ayrımlaşması var. Bunu yani bunlardan yine ayrıntılı olarak şeyden, çeşitli kitaplardan öğrenebilirsiniz. Hegel üzerine, sitede ya da başka yayınlanmış şeyler. Öznel tin, nesnel tin ve saltık tin alanı diye bir ayrıştırma yapıyor Hegel. Öznel tin alanı, bu şöyle diyebiliriz, orada belli ölçülerde açıklamaya çalıştık. Tinin içselliği, gizliliği, yani tinsel kategoriler, bunlar neler? Bilinç, öz bilinç, us. Şimdi öznel tin alanı şurada umarım vardır. Dinleyelim. Yani bunları dizgelere bakarsanız görebileceksiniz. Bu burada bulunmuyor şu anda. Tamam, haftaya onu oraya ekleriz. Öznel tin alanı bizi şu anda ilgilendirmiyor. Ama o da bir temel olarak ya da moment olarak bu çalışmada bulunacak olan bir şey, alan. Tüze felsefesi nesnel tin alanına karşılık düşüyor. Nesnel tin alanını şey izliyor, saltık tin alanı izliyor. Saltık tin sözcüğü bir şey anlatmıyor değil mi? Yani tinin, tinsel insan varoluşunu ya da insanın kültürünün şeyi, en yüksek alanı diyebileceğimiz şey alan, saltık tin alanı. Burada şey var, sanat, din ve felsefeyi hepsini koymuş Hegel oraya ve yani şimdi bu bir sistematik. Sistematik doğru olup olmadığını şey yapın, inceleyin. Yani en azından biz şu an bütün o sistematiğin çözümlemesini yapmayacağız. Ama dediğim gibi şeyde, çalışmanın girişi için de o sistematiğe değiniriz. Evet. Evet, absolut. Absolut dendiği zaman, saltık dendiği zaman korkmayın ondan. Yani o şey değil. Evet. Saltık absolut. Geist, spirit. Objektif. Evet. Yani şimdi bunlar dediğim gibi mantık bilimini ilgilendiren şeyler. Çünkü niye saltık tin deniyor orada? Orada tinsel tinsellik kendi kendisiyle ilişki içinde ve kendi kendisiyle ilişki içinde olmak görevli olmamak demek. Ya da kendiyle göreli olmak, kendiyle ilişkili olmak demek ve kendiyle ilişkili olmak ise herhangi bir sınırlamanın vesaire üstünde olmak demek. Çünkü kendiyle ilişkiyi düşünürsek mantıksal olarak bu bir sınır anlamına gelmeyecek. Bunlar şey mantık bilimine yaklaştığımız ölçüde bunları daha net olarak ele alacağız. Yani bu adlandırmalar şey değil, süs değil, sadece bir gösteriş ve biçimsel şeyler değiller. Doğru mu değil mi? Ya doğru olmaları gerekir. Hegel kendisi doğru olduklarını düşünüyor ve ama ilk bakışta bütünüyle anlamsız geldiğini biliyorum. Ama o anlamsızlığı şey yapmayın. Karşı tarafı yok etmek için ya da harcamak için kullanmayın. Yani o bizim kendi eksikliğimiz genellikle. Şimdi yani burada dizgede fark ettiğimiz şey ya da fark edeceğimiz şey her yeni aşama öncekileri kendi içinde kapsıyor. Eğer saltık tin alanı şeyse son aşama ise tin alanının o zaman önceki ikisini kendi içine kapsıyor olması gerekir. Tıpkı insanın doğayı tinsel varlık olarak doğayı kapsıyor olması gibi ya da tin alanının bütününde doğayı kapsıyor olması gibi. Şimdi bu doğa ve tin konusu şu kadar açıklama herhalde yeter burada bize. Yani şu an için yeterli ve tekrar şey yapabiliriz, geri dönebiliriz. Yani tin dediğimiz zaman biz kendimize doğanın üstüne koymuş oluyoruz. Doğanın üstüne koymak doğayı yok etmek demek değil ya da doğasız olmak demek değil. Doğa her zaman bir moment olarak bize kapsanıyor ama tin doğadan farklı bir şey. Yani insan biliyor, bilgi doğal bir şey değil. İnsan düşünüyor, düşünme doğal bir şey değil. İnsan duygu duyuyor, duygunun doğal bir şey olmadığını düşünüyoruz. Duygu bunlar önemli. Yani burada insanlar genellikle kayıyorlar ve kötü düşüyorlar. Yani doğaya bilinç yüklüyorlar, doğaya duygu yüklüyorlar, doğaya anlamsız şeyler yüklüyorlar. Bu sistematik onu kesiyor, onu engelliyor. Yani bilinç tinselse doğaya bilinç yüklemekten vazgeç. Duygu tinselse, insana aitse, hayvanlara, şunlara bunlara duygu yüklemekten vazgeç. Çünkü o şey ait, tine ait olan bir şey. Yani bir fil sevemez. Hak. Hayvan haklarından söz ediyorlar. Özellikle İspanyollar. İspanya'da milletvekilleri hayvan haklarını, maymunların haklarını korumak için eyleme geçmişler.
Boğaların hakları için.
Yani şimdi biz bu sistemde şeyi görüyoruz. Hak tinsel bir kategori. Yani maymunların ya da fillerin hakları olamaz. Karıncaların hakları olamaz. Karıncalar devlet kuramazlar. Karıncalar toplum kuramaz. Bakın birçok sosyolog şeyden bahsediyor. Karınca toplumlarından bahsediyor. Toplum demek mülkiyet ilişkisi üzerine kurulmuş bir tinsel yapı demek. Yani Hegel işte gereksinimler dizgesiyle başlıyor. Yani toplumun kategorisi apayrı bir kategori ve yüksek bir karıncalara şeylere, amiplere falan uygulanabilecek bir şey gibi görünmüyor.
İnsan hakları, evet. Hayvan hakları. Yani bir yerde insanı rencide ettiği için onlara yapılan mezalim veya
o mezalim insanın kendine karşı bir haksızlığı. Yani hayvan hakları şey de anlaşılabiliyor. Hayvanlara kötü davranmanın önüne geçmek için bir çağrı olarak da anlaşılabilir. Doğru. Yani hayvanlara kötü davranmak akılcı bir şey değil. İnsana yarışı bir şey değil. Ama onun hayvan hakları ile ilgisi yok. Yani o İspanyollar hayvan haklarını şey yaparken, savunmak için harekete geçerken aynı zamanda hayvanları yiyorlar.
Oradaki
hayvanların, efendim?
Peki nedir, amaç nedir? Sadece politik mi?
Şimdi o bir, o Freud'u gerektiren bir şey. Yani orada amaç nedir? O İspanyollar için amaç ne olabilir? O
boğa güreşlerini hatırlamak istiyorlar.
Maymunlardı benim duyduğum şey. İspanyolların İspanyol milletvekillerini kaygılandıran şey maymun haklarıydı. Her neyse. Daha sonra döneriz. Yani şey alınan olmasın. Maymunlar varlıklar. Yani insanların onlara eziyet etmeleri insanın aşağılık olduğunu gösteren bir şey. Yani insan aşağılık olmadığına göre o eziyeti yapmamalı. Yoksa yani onun için hayvanlara hak vermek gerekmiyor. Hayvanlara iyi davranmak ya da kötü davranmamak İnsanın kendisini ilgilendiren bir şey. Yani hayvana kötü davranan bir insan gerçekten bir patoloji içinde o içindedir diye düşünebiliriz. Ha. Buyurun. Şimdi bakın bir bu konuşmalar kayda giriyor. Yani yayınlanacak. Amerikalılar siz bir Amerikalı kızı sevebilirdiniz ve evlenebilirdiniz. Ne olacaktı?
Şimdi aşağı koramaz dediniz
de. Felsefede şuna dikkat edelim. Aşağılama, alay etme, küçümseme gibi bir şeyden çok uzak durmamız gerekiyor. Yani her konuda kişiler, devletler, kültürler vesaire. Öyle bir şeyi burada bir kural haline getirelim. Değil mi? Yani hakaret etmek, aşağılamak filan, yargılamak. Yani burası şey değil, bir dünya mahkemesi değil. Burada biz anlamaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz ve o yüzden Amerikalılar ya da Ruslar ya da Çinliler ya da Kübalılar ya da Türkler, bunların hepsi bir yerde insan ve bunların kültürel ayrımlarını çözümlemek için soğukkanlı olmalıyız. Baştan yargılarsak Amerikalılar zaten insan değildir falan diye girersek o zaman zaten onu çözümlemenin bir gereği kalmaz.
Öğrenmek için.
O zaman ona siliyoruz şeyi. Yani Amerikalı dediğimiz zaman Amerikalı tek tip değil. Yani Amerika'nın içine Almanlar tek tip mi? Bütün Almanlar Hitler mi? Değil. Yani her kültürün şeyi var. Kendi şimdi kültürleri çözülemek çok nazik bir iş ve yine bu çalışmada doğal olarak onları yapacağız. Onlara gireceğiz, yapmaya çalışacağız. Ama orada kırıcı olmayacağız ve kimseyi incitme gibi bir amacımız olmayacak. Yani şimdi bu şeyler ona önemli. Yani ona ben çok dikkat edeceğim. Yani sorular da sizler lütfen dikkat edin. Şu anda temel kategoriler olarak belirlediğimiz şeyleri çiğnemeyelim ve onlarla tutarlı olarak şey yapalım, bakalım. Çünkü burada inceleyeceğimiz şey bir insanın, bir felsefecinin kurduğu bir sistem. Hegel'in füze felsefesi, dizgesi. Bu dizgeyi anlamak için bir yerde onunla şey yapmamız lazım, bir bakış.
Paralellik
kurmamız lazım. Yani onun bakışına kendimizi biraz oturtmamız gerekiyor. Bu şey demek değil. Yani onu mimikleyeceğiz, maymun gibi kopya edeceğiz anlamına gelmiyor. Ama ne dediğini anlamamız açısından bu önemli ve zaten felsefe şey değil. Bir kopyalama ve ezberleme, belleme sorunu değil, tanıtlama sorunuydu. Burada birkaç hafta onun üzerinde durduk. Tanıtlama yoksa bilgi yok orada. Dolayısıyla felsefede biz bir tanıtlama elde ettiysek artık o şey değil, bizim kişisel görüşümüz olmaktan çıkıyor. Yani tanıtlama herkesin görüşü demek. Ya da evrensel görüş demek ve evrensel görüş aslında bilgi demek. Yani çünkü görüş tikelliği belirtiyor. Görüş bireysel olanı belirtiyor ve herkesin görüşü anlamda farklı olabilir. Ama eğer görüş evrenselse, nesnelse ona bilgi diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Eğer beğenmiyorsanız tamam, doksa doksa olarak kalır. Doksa hiçbir zaman bilgi değil. Hayır. Yani bilginin tanıtlamaya bağlı olduğunu şey yapıyoruz, kabul ediyoruz ve eğer böyleyse o zaman burada kimse kimseyi aldatamayacak. Çünkü tanıtlama herkesin kendi içinde yapacağı bir şey ve tanıtlama yapıldığı zaman da ona kendi içimizden karşı çıkmamız için bir gerekçe kalmayacak. Yani Pisagoras üçgeni tanıtladığı zaman ona karşı çıkan oldu mu? Hatırlıyor musunuz tarihte Pisagoras'ın teoreminin yanlış olduğunu ve yani felsefenin öteki bilgilerden farkı buydu. Felsefede tanıtlamayı elde yakalamaya çalışıyoruz. Onu yaptığımız zaman ona karşı çıkmaya hiçbirimizin gücü yetmeyecek. O yüzden yani tanıtlamasız ileri sürülen şeyler, görüşler ve onun fazla değeri yok felsefe açısından. Yani şu ya da bu görüşte olabilirsiniz. Doğru olabilir ya da olmayabilir. Ama tanıtlanmadıkça o doğruluğun ve yanlışlığın şeyi yok. Fazla bir önemi yok. Yani tesadüfen doğru düşünüyor olabilirsiniz ama o bilgi demek değil. Bilgi olması için açık, bilinçli ve net bir tanıtlama gerekiyor.
Bunun felsefeden çıkmıyor mu? Felsefeden çıkıyor.
Kim?
Biliniyor.
O zaman felsefeye giriyor. O zaman bilime giriyor daha doğrusu. Bilime giriyor. Felsefe şey değil. Bilimle çatışan bir... evet. Felsefe genel olarak o anlamı kabul edeceğiz. Bilgelik sevgisi demek. Yani felsefenin bilgi olduğunu... bu ayrım önemli. Yani felsefe bilgiyle bir değil. Bilgelik sevgisi değil mi? Eğer şeye bağlı kalırsak, tanıma bağlı kalırsak, yani felsefe, bilgelik seven bir insan zorunlu olarak bilme durumunda değil, bilmiyor olabilir.
Öğrenme sevgisi.
Bilme, öğrenme. Ve bilgi sevgiden farklı bir şey. Ama felsefenin, o zaman felsefe için şunu diyebiliriz. Felsefe, o bilme sevgisinin bilgiyle çakışma şeyi, eğilimi. En azından amaç olarak onu alıyor ve yani bilgisizlikten kaçmaya çalışıyoruz. Şeyi hatırlayın tekrar, bilgisizlik felsefede kuşkuculukla aynı şeydi. Kuşku bilgi miydi?
Hayır. Kuşku bilgi olamaz. Bilgiden kuşku duyamazsın.
Kuşku bilgi midir?
Bilgi tanıtlanmış bir şey ise kuşku duyamazsın. O halde kuşku bilgi değildir.
Evet. Efendim? Şüphe etmek, bilmediğin için şüphe edersin ve bilgiye ulaşmaya çalışırsın, öyle değil mi? Yani şüphe, kuşku bir başlangıç noktası, bir tetikleme yapıyor. Onu biz işledik, bu kayıtlarda görebilirsiniz. Yani kuşkunun imlediği şey felsefi yöntemde var. Çünkü yani ben bir şeye bakıp da ha o şey o şeydir dersem, orada bir değişim, dönüşüm, ilerleme olmaz ve olduğum yerde kalırım. İlerlemek için o şeyin o şey olmadığını düşünmek zorundayım. Bu şey değil mi? Zor bir durum ve yani şöyle görüngü karşısında insanlar bu görüngülere bakıp da realitenin o görüngüler olduğunu düşünüyor olsalardı ne felsefe doğardı ne bilim doğardı ne de mitoloji doğardı. Çünkü bir yıldırımı ya da şimşeği görüp de bu şimşektir demek İnsanın yapabileceği en düşük entelektüel etkinlik. Eğer birisi kalkıp o şimşeğe, bu şimşek Zeus'tur diyorsa o gerçekten uygarlığın yolunu açıyor, kültürün yolunu açıyor dememiz lazım ona. Ve daha sonra o yıldırımın elektrik yasalarına göre ne olduğunu bulan insan o işin gerçeğini buluyor ve o bilgiye ulaştırıyor bizi. Ama yıldırıma bakıp da yıldırım yıldırımdır diyorsa bir insan özdeşlik ilkesine bağlı kalıyorsa orada o şey bilgi üretemeyecek, değişim üretemeyecek ve mitoloji bile üretemeyecek. Yani mitoloji bile şeyden daha iyi, realizmden daha iyi. Çünkü orada o fenomenin arkasında başka bir şeyin yattığını şey yapıyor. Düşünmeye başlıyor. Yani insanı onurlandıran bir şey. Sadece yıldırımdır diyen bir insana göre mitoloji daha yüksek bir şey. Şimdi efendim?
Kuşkunun kendi bilgisi yok mu? Yani bu kuşkuyu diyebilmek için de kuşkuyu bilmek gerekiyor.
Kuşku bilgi değil.
Başka türlü anlaşılabilir mi soru? Yani kuşkunun ya da başka biçimde söyleyebilir misin? Yani biraz şey zor konuştun.
Kuşku sanıp
çok kurgul konuştun.
Kuşku vardır.
Kuşku duymak için gerçeği biliyor olmak gerekir mi diyor baştan.
Bilsen zaten kuşku duymayacaksın. Gerçeği bulmaya çalışıyorsun.
Evet.
Ya aşama, kıpı gibi bir şey.
Evet yani kuşku bir olumsuzlama ve olumsuzlama işin aslını biliyor olmayı gerektirmiyor.
Ama şartlardan bir tanesi.
Bu şey.
Başka çaresi yok. Kuşku duyarak bulacağız.
Evet. Bu bizi yine şey çok fazla felsefi alana geri çekiyor ve Sokrates'in şeyi vardı. Yani Fedon'daki problem buydu. Bir şeyi biliyoruz. Bu şey de daha doğrusu Gorgias'ın ustamlamasıydı. Hatırlıyor musunuz? Bir şey Gorgias
evet.
Bir şeyi araştırıyorsan onu bilmiyorsun demektir. Bilmiyorsan onu nasıl araştıracaksın? biliyorsan ya da Menon'da. Biliyorsan, hayır bu Gorgias'ta da vardı. Menon'da da belki Sokrates onu şey yapıyor, orada yineliyor olabilir. Yani Gorgias'tan alıp. Tamam. O, yani kuşku duymak için bir ön bilgi, net bilgi gerekiyor diyemeyiz. Çünkü eğer o bilgi varsa o zaman zaten kuşkuya yer yok. O yanlış olduğunu biliyoruz demektir. Kuşku bir ara durum, bir oluş durum. Bilgiyle bilgisizliğin birliği gibi bir şey. Öyle değil mi? Yani eğer ben bir şeyin aslını biliyorsam, yani bir hokkabazın oyununun arkasında ne yattığını biliyorsam, o oyun benim için bir oyun olmaktan çıkar. Yani o can sıkıcı, aptalca bir şey olur. Evet. Yani kuşkuda şey gerekiyor. Bilmenin ve bilmemenin birliği gerekiyor. Bildiğim bir şeyden kuşku duymam. Yani birisi bir sahtekarlık yapıyorsa ben o sahtekarlıktan sahtekarlık mıdır diye kuşku duymam. O açıkça sahtekarlıktır. Bilmiyorsam ve biliyorsam, yani bir kuşku durumu, ikisinin şey birliği. Kuşku bilgi değil ama. O şeyi biliyoruz. Kuşku bizi şey yapan, bu realiteden kopartıp düşünmeye, merak etmeye, araştırmaya götüren faktör. Ve bilgi de her zaman kapsınıyor. Ama şu önemliydi, her zaman kuşkuculuk şu, kuşkunun insanın ulaşabileceği son nokta olduğunu ileri sürmek. Bu önemli, çok önemli. Ve bunu şey yaparsak, kabul edersek kuşkuculuk konusundaki bütün belirsizlik ortadan kalkacak. Kuşkuculuk hiçbir zaman bilgiye ulaşmayı olanaklı görmüyor. Kim kuşkucu felsefe tarihinde? David Hume. Bütün görgücüler. Ve Kant. Yani kuşku şey, bir bilgi değil. Ve kuşkuculuk bilginin olanaksızlığını savunmak demek, tanıtlamak, göstermek vesaire demek. Yani Kant kendinde şeylerin, gerçek varoluşun bilgisinin olanaksızlığını kabul ediyor ve bunu tanıtladığına inanıyor.
Kuşkuculukta bilgiye ulaşmanın bir yolu da denebilir mi?
Denemez. Çünkü yani bunlar şimdi şey, eğer sizi felsefe tarihi okumaya güdülerse bu hayatınızdaki en olağanüstü şeylerden biri olacak. Yani görgücüleri okursanız felsefe tarihinde, özellikle İngiliz görgücüleri, onların şeyini bilgiye ulaşmanın olanaksızlığını nasıl gösterdiklerini göreceksiniz.
Çok sevindim, konuştuk.
Konuştuk. Yani ona şimdi tekrar giremeyeceğiz. Çünkü şey gerçekten en az bir yarım saatimizi alabilecek bir şey. Bir görgücülüğün niçin bilginin olanaksızlığında demir atması gerektiğini bunu gösterdi. Kayıtlarda var, başka kayıtlarda var ya da metinlerde var ve ama çözüm bunu. Yani çok önemli. Bu Hegel kuşkucu değil. Yani rasyonalistler kuşkucu, Descartes kuşkucu değil. Descartes'in kuşku konusundaki şeyini biliyorsunuz. Yani kuşkuyu Descartes bir başlangıç noktası olarak alıyor. Bir çıkış